Ayrım 15, sayfa 551. Dev Hint bürokrasisinin kusurları ve bozuklukları durumu daha da kötüleştiriyordu. Hümayun'un mezarı içindeki göçmenler yeni lağım çukurları kazmaya kalkışınca bir belediye temsilcisi çimlerin güzelliğini ve ahengini bozacakları iddiasıyla buna karşı çıktı. Gereken serumu sağlayamadıkları için bunu saklamak amacıyla sağlık hizmetleri koleranın sebep olduğu ölümleri bir bağırsak enfeksiyonu salgınına bağladı. En sonunda bir sağlık memuru eski kalenin kapısında 327 doz serumla göründüğünde bunu hastalara vermek için şırınga olmadığı görüldü. Sorunların büyüklüğüne rağmen acil durum komitesinin kararları yine de kendisini hissettirmeye başlamıştı. Askeri takviye kuvvetlerinin gelmesiyle 24 saatlik bir sokağa çıkma yasağının uygulanması ve kanunsuz silah taşınmasına karşı sistemli bir araştırmaya girişilmesi olanağı doğdu. Şiddet eylemleri yavaş yavaş azalmaya başladı. Bu feci günlerde karşılaştıkları dertler Jawaharlal Nehru ile Louis Mountbatten'ı birbirlerine daha da yaklaştırmıştı. Nehru günde 3-4 defa eski kral naibiyle görüşmeye geliyordu. Hatta Mountbatten'ın anlattığına göre sırf arkadaşlık etmek için geldiği bile oluyordu. Yüreğimdeki yükün ağırlığını bana açmayı seviyordu çünkü benden teselli bulacağına emindi. Nehru sık sık İngiliz dostuna şöyle başlayan mesajlar gönderiyordu. Size neden yazdığımı bilmiyorum çünkü kalbimi açmak için birine yazmam şart. Hintli lider bu dönemde kendisini hiç hesaba katmadan harcadı. Yakınlarının belirttiğine göre birkaç ay içinde 20 yaş birden ihtiyarlamış, Tyrone Power yakışıklılığından bir toplama kampında 3 yıl zorla çalıştırılmış bir adamın perişan haline dönüşmüştü. Sekreteri bir gün kendisini başını ellerinin arasına almış, birkaç dakika kestirmeye hazırlanırken yakaladı. "Bittim," diye itiraf etti Nehru. "Geceleri ancak 5 saat uyku uyuyabiliyorum. Ah, bir saat daha dinlenmek fırsatı bulabilsem. Siz kaç saat uyuyorsunuz geceleri?" 7-8 saat diye cevap verdi H.V.R. Iyengar. Nehru adamın yüzüne baktı. "Yaşadığımız günlerde en az 6 saat uyumak gerek. 7 saat uyumak lüks. 8 saat uyumak ise kötülük olur." Gandhi'nin kutsal cihat yolunda 11. durağı. Koyunlar gibi boğazlanmaya razı mı olalım? Başkenti kana bulayan katliamların genişliği Gandhi'yi pek şaşırtmış, üzerine müthiş bir şok etkisi yaratmıştı. Gandhi, varoluşunu yöneten fikirlere, yaşamının sonundaki trajik saatlerdeki gibi hiçbir zaman daha sadık olmamıştı. Önceden sezinlediği felaketle karşı karşıya kalınca, kendisini Güney Afrika'daki günlerinden beri esinlendiren ilkelere sarılıyordu. Sevgi, şiddet aleyhtarlığı, gerçek, evrensel bir tanrıya karşı sarsılmaz bir inanç. Ancak halkı onun bu mistik tutumuna karşı kulaklarını tıkıyordu. İngiliz egemenliğine karşı Hint halk kitlelerinde sevgi ve şiddet aleyhtarlığı vaazları çekmek zaten başlı başına ve cüretli bir iddiaydı. Şimdi ise çocuklarının katledildiğine, karılarının tecavüze uğradığına, annelerinin babalarının öldürüldüklerine tanık olan, her şeylerini kaybeden kadınlara ve erkeklere, umutsuzluğun dibine yuvarlanan insanlara af ve kardeşlik vaaz etmek bir hayaldi. Gandhi'nin kin çarkından kurtulmak için tek çıkar yol olarak gördüğü, çağrıyı işitip anlamaları için herhalde hepsinin birer aziz olması gerekiyordu. Gandhi büyük yorgunluğunun üstesinden gelerek her gün intikam isteyen bahtsızların yüreklerine seslenebilmek için göçmen kamplarını ziyaret etmekten geri kalmadı. "Ey şiddet aleyhtarlığının havarisi, anlat bakalım bize şimdi, biz yaşamak için ne yapmalıyız?" diye soran Hindular bir gün kendisini sıkıştırdılar. "Sen bizden silahlarımızı bırakmamızı istiyorsun ama Pencap'ta Müslümanlar kardeşlerimizin üzerine açık seçik ateş ediyorlar. Koyunlar gibi boğazlanmaya razı mı olalım yani?" "Eğer Pencaplılar bir tek can almadan son fertlerine kadar ölmeye razı olurlarsa," diye açıkladı Gandhi, "Pencap ölümsüzleşir." Eskiden Habeşlere, Yahudilere, Çeklere ve İngilizlere verdiği öğütleri Gandhi şimdi halkına anlatıyor ve uygulamaları için yalvarıyordu. "Kendinizi gönülden kurban sunağına verin. Şiddet aleyhtarlığının acı çeken kişileri olmayı kabul edin." Bu ricayı bıyık altından gülüşmeler karşıladı. "Git bak bakalım Pencap'ın göbeğinde neler olup bitiyor," diye bağırdı öfkeli sesler. Kalküta'da kendilerinden yana yarattığı mucizeye rağmen Müslümanlar onu her zaman iyi karşılamıyorlardı. Bir keresinde bir kampa girerken adamın biri bebeğinin cesedini kucağına fırlatıp atmıştı. Gandhi'nin yüz ifadesi o anda güçsüzlüğünü ifade etti. Ama çevresindeki kalabalığı yine de teselliye çabaladı. Gerekirse dudaklarınızda Tanrı'nın adıyla ölmeye hazır olun diye üsteledi. Güveninizi yitirmeyin. İnandırma gücü o derece kuvvetliydi ki dinleyenleri sakinleştiriyordu. Bir gün yanında kimse olmadan Purana Kalesi'nin içine girerken Müslümanlar arabasının çevresini kuşattılar, hakaretler yağdırmaya başladılar. İçlerinden biri kabaca kapıyı açtı. Gandhi kılı bile kıpırdamadan arabadan indi, kendisine karşı çıkanlarla yüz yüze geldi. Sesi başka Müslümanları kurtarmak için giriştiği oruç yüzünden pek zayıf çıkıyordu. Bu nedenle bir yandaşı söylediklerini kelime kelime tekrarlamak zorunda kaldı. Kendince Hindular, Müslümanlar, Hristiyanlar ve Sihler arasında hiçbir ayrılık olmadığını açıkladı. Hepsi benim için birdir. Ancak sevgi çağrısı yuhalarla karşılandı. Oysa ayrı bir Müslüman devleti kurulmasının bu amansız düşmanı çok geçmeden Hindistan'da kalan Müslümanların kalplerinde cinnahın yerini alacak ve hepsinin kurtarıcısı olacaktı. Delhi'ye varır varmaz Gandhi'nin çevresine hemen Müslüman heyetleri sarmış, ona topluluklarının başına gelen felaketleri anlatmışlar ve onu güvenliklerinin tek garantisi gördüklerinden başkentte kalması için yakarmışlardı. Mahatma şehir geçmişteki huzuruna kavuşuncaya dek ayrılmamak üzere söz vermişti. Bazı Hinduları bunun kadar kızdıran ve çileden çıkartan bir davranış beklenemezdi. Müslümanlara yardım elini uzatması ve felaketli acının dini olmadığını söylemesi okun yaydan çıkmasına yetmişti. Kalküta mucizesi pek çok Hintli Müslümanın saygısını kazandırmıştı belki ama bir o kadar Hinduyu da karşısına almasına yetmişti. Ne var ki Gandhi bunların sebep olacağı duygular yüzünden ilkelerinden vazgeçecek adamlardan değildi. Halka açık dua toplantıları sırasında Hristiyan ayinlerini hep Hindu mantralarıyla, Kur'an'daki ayetleri, Yeni ve Eski Ahit'teki ve Gita'daki bölümlerle birlikte karıştırıp okurdu. Bu nedenle davranışlarını değiştirmeyi reddetti. Bir akşam yandaşlarının topluluğu arasından öfkeli bir ses yükseldi. ''Karılarımız ve kız kardeşlerimiz senin bize sözünü ettiğin o Allah yüzünden tecavüze uğradı. Erkek kardeşlerimiz alara katıldı ve Mahatma'nın sesi işitilmez oldu. Susmak zorunda kaldı. Güney Afrika'da Boerlerin, Hindistan'da İngilizlerin başaramadıkları şeyi kendi yurttaşları becermişti. Yaşamında ilk defa Gandhi bir dua toplantısını yarıda bırakmak zorunda kaldı. Madanlal Pahva doğduğu toprakları terk etmek zorunda kaldığı için diş bileyen ve bütün Hindistan'ın yakında adını duyacağı Hintli tayfa için intikam yolu Yeni Delhi'nin 300 kilometre güneyindeki Gwalior'da bir doktorun muayenehanesinde başladı. Yuvarlak başı, saçsız tepesi ve dişsiz gülümsemesiyle Doktor Dattatraya Parshure garip bir biçimde Gandhi'ye benziyordu. Yerel şöhretini Sita Pahaladi adlı kardule, soğan tohumu, bambu tomurcuğu, şeker ve baldan meydana gelen doğal bir tedaviye borçluydu. Bu ilaçla bronşit ve zatülcenbi iyi ediyordu. Ama Madanlal Pahva'yı ona sürükleyen neden akciğer rahatsızlığı değildi. Parshure'nin asıl tutkusu siyasetti. Aşırı Hindu örgütü RSSS'nin bölge lideriydi. Amansız bir Müslüman düşmanı olarak 1000 kişiye yakın bir militan topluluğuna komuta ediyordu. Ve ileride bu güç sayesinde 60.000 Müslümanı Hindistan'dan dışarı sürmekle böbürlenecekti. Kazandığı paranın büyük bölümü küçük ordusuna muşta, bıçak, kaplan dişleri, tabanca ve tüfek sağlamaya yarıyordu. Bir yandan da durmadan yeni yandaşlar arıyordu. Bu aşırı heyecanlı göçmen kendisine ideal bir aday gibi görünmüştü. Parshure, Madanlal'a intikama susamışlığını giderme fırsatı yaratacağına söz verdi. Militanları arasında yer almakla ona başını sokacağı bir yer, yiyecek ve rahatlıkla öldürebileceği düşmanlar sağladı. Madanlal kabul etti. Bir sonraki ay boyunca Bhopal devletinden Yeni Delhi'ye kaçmaya kalkışan Müslümanları öldürmekle görevli bir komando birliğinde eğitim gördü. Teknik çok basitti diye anlatıyor. Garda bekliyorduk. Sonra gelen treni durduruyorduk. Vagonlara dalıyor ve yolcuları öldürüyorduk. Madanlal ve arkadaşları görevlerini öyle büyük bir ustalıkla beceriyorlardı ki vahşetlerinin öyküsü başkente duruyorduk. Duvalyor'un Hindu mihracisi bunun üzerine Doktor Parşure'den adamlarının kanlı eylemlerini gemlemesini istemek zorunda kaldı. Buna kızan Madandal Bombay'a gitti. Bir göçmen kampına yazılıp kendisi gibi her şeyi göze almaya hazır gençlerden bir çete oluşturdu. Her gün Bombay'daki Müslüman mahallesinin yolunu tutuyorduk diye o günleri anımsıyor. Bir otele girip hem de en iyisine girip o zamana kadar hiç yemediğimiz yemekler ısmarlıyorduk. Sıra hesap ödemeye gelince 5 paramız olmadığını söylüyor, göçmen olduğumuzdan dem vuruyorduk. Adamlar razı olmazsa pataklıyor ve camı çerçeveyi indiriyorduk. Bazen de Müslümanlara sokak ortasında saldırıyor, bütün paralarını alıyorduk. Seyyar satıcıların tablalarındaki malları aldığımız ve götürüp başka yerde sattığımız da oluyordu. Her akşam kampta arkadaşlarım gelip bana hesap veriyor ve talan ettiklerini teslim ediyorlardı. Yaşamak güzeldi doğrusu. Ama Madandal çok geçmeden basit sokak serserisi soygunları yerine daha geniş çaptaki eylemlerde kumanda yeteneğiyle dikkati çekmeye başladı. Müslümanların Ramazan bayramı sırasında 2 suç ortağı ve 3 el bombasıyla beraber Ahmet Nagar'a gitti. Bombalarını bir grup hacının üzerine sallayıverdiler. Madandal panikten yararlanarak pazarın dar sokakları arasında kaçtı. Deccan Guest House adlı harap bir binanın balkonunda birden tanıdık bir simge gördü. RSSS'nin gamalı haçlı portakal sarısı bayrağıydı bu. Hemen içeri daldı. ''Çabuk saklayın beni!'' diye bağırdı. Bir grup Müslümanın arasına bir el bombası attım. 37 yaşında olduğu halde göbek salmaya başlayan yerin sahibi Vishnu Karkare hemen ayağa fırladı, minnetini ifade edecek biçimde ellerini çırptı ve kaçağa dostça kollarını açtı. Madanlal Pahva için intikam yolları artık ıssız sokaklar olmaktan çıkmıştı. ''2 Ekim 1947'de bütün dünya ulusları yaşayan en büyük Hintlinin 78. doğum yıl dönümünü kutlamak için bağımsız Hindistan'la bir araya geldi. Binlerce telgraf, mektup ve mesaj Mahatma Gandhi'ye halkının ve yabancı hayranlarının sevgi dolu dileklerini iletti. İster lider, ister göçmen, ister Hindu, Sih ya da Müslüman olsunlar hepsi meyveler, şekerlemeler, çiçeklerle Birla House'a akın etti.'' Nehru, Patel, bakanlar, gazeteciler, büyükelçiler, Lady Mountbatten törende hazır bulunarak olaya bir ulusal bayram havası kazandırdılar. Oysa Gandhi'nin odasındaki havayı hiçbir şey canlandıramazdı. Bütün ziyaretçiler onun aşırı zayıflığı karşısında afalladılar ve genellikle pek neşeli görünen yüzündeki derin üzüntüyü hayretle seyrettiler. Şiddete karşı olan bir askerin görevini tamamlamak için gereken zaman diye nitelendirdiği 125 yaşına kadar yaşamak isteğini her gün dile getiren kişi, yaşamının yeni bir yılına girişini dua ederek, oruç tutarak, gününün büyük bir bölümünü sevgili çıkrığı başında çalışarak geçirmeye karar vermişti. Doğum yıl dönümünün bir yeniden doğuşu onurlandırmak biçiminde geçmesini istiyordu. Bu yeniden doğuş Gandhi'nin temsil ettiği atalardan kalma bir araç ve erdemlerdi ve Hindistan bu erdemleri içine yuvarlandığı cinayet çılgınlığı arasında unutmuşa benziyordu. ''Bu akın akın tebriğe gelmenin sebebi ne?'' diye dua toplantısı sırasında hayretle sordu. ''Başsağlığına gelseler daha iyi ederlerdi.'' ''Tanrı'ya dua edin.'' diye buyurdu yandaşlarına. ''Dua edin ki şu çatışmalara son versin ya da beni yanına alsın.'' Bir yeni doğum yıl dönümünün daha beni alevler içindeki bir Hindistan'da kıstırmasını istemiyorum. Ona coşkuyla koşmuştuk diye o akşam gazetesinde yazıyordu Vallabh Bhai Patel'in kızı. Yüreğimiz daralarak yanından ayrıldık. Hindistan radyosu Gandhi'nin onuruna özel bir program hazırlamıştı. Ama o bu programı izlemeyi de reddetti. Çıkrığın düzenli mırıltısını dinleyerek düşünmeyi yeğe tuttu. İnsanlığın hüzünlü ve tatlı müziğinin mırıltısını. Taksim faciası cinsel vahşet patlaması olmadan tamamlanmış sayılamazdı. Talihsiz Pencap eyaletini mahveden hemen bütün vahşet eylemleri, sayısız tecavüz ve kız kaçırma olaylarıyla daha da ciddileşti. 10 binlerce genç kız ve kadın göçmen kollarından tıka basa dolu trenlerden, ıssız köylerden koparılıp alındı. Sih ve Hindu kadınlarının tecavüze uğramasını genellikle dinsel bir tören kutlulaştırıyordu. Bu zoraki dönüş sayesinde bunların kendilerini kaçıran Müslümanların evlerine, haremlerine girme olanağı doğuyordu. Pakistan'da Mianwalla şehrinde bir avukatın kızı olan 16 yaşındaki Hindu Santosh Nandiyal kaçırıldıktan sonra komşu bir kasabanın belediye başkanına götürüldü. Genç kız başına gelenleri şöyle anlatıyor. Beni önce dövdüler, sonra elinde bir et parçasıyla biri çıka geldi. Eti bana zorla yutturdular. Korkunç bir şeydi bu. Ömrüm boyunca et yememiştim ben. Herkes kahkahalarla gülüyordu. Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladım. Derken bir molla girdi içeri, Kur'an'dan ayetler okumaya başladı. Bunları bana kelime kelime tekrarlattılar. Ardından Santoş'a başka bir ad takıldı. Allah raci dediler. Yani Tanrı'nın kurtardığı. Bunun üzerine genç kız açık arttırmayla satışa çıkarıldı. Bir oduncu satın aldı Santoş'u. 30 yıl sonra fena bir adam değildi diye anlatacaktı genç kadın. Beni hiçbir zaman et yemeye zorlamadı. 17. yüzyılın sonunda 10. guru Gobind Singh, Sihlere Müslüman kadınlarla cinsel ilişki kurmayı kesinlikle yasaklamıştı. Böylece Müslüman kadınları Sihlerin nazarında bir yasak meyvenin çekiciliğine bürünmüştü. Pencap'ın taksiminin sebep olduğu dalgalanmalar çok geçmeden bu dinsel yasanın ortadan kalkmasına yetti ve hemen kaçırılan gençlerin ticareti başladı.